Ayrım 18. Geçmişin hipnozunu bozmak, gerçek iyileşmeye açılan kapı, Doktor Bülent Uran, sayfa 229, bölüm 9, hipnoz ve spiritüellik. Ruhlar alemi ve hipnoz. Hipnoz durumunda geçmiş kolaylıkla tekrar yaşanır. Regresyon tekniğiyle geçmişte soruna neden olan olayları canlandırtıp yeni düzenlemeler ve iyileştirmeler yaparız. Bu geçmiş bazen geçmiş hayatlarda olabilir. Kitabımda değişik yerlerde anlattığım gibi tedavimin kilit noktası geçmişte sorun yaratan, duygu salınımı yapan olaylarla ulaşmaktır. Bu olayın hangileri olduğunu sadece ve sadece bilinçaltı bilir. Önceden peşin hükümle seansa başlamak terapisti çıkmaz sokaklara götürür. Amerikalıların dediği gibi iyi bir terapist aptal kalmalıdır derler. Bilinçaltına bu duyguya neden olan olayı canlandır dedikten sonra bir gün öncesine de gidebilir, bin yıl öncesine de gidebilir. Çocukluğa ya da anne karnına bizi götürebilir ya da milattan sonra 1760 yılına da bir iniş yapabiliriz. Gerçekten insanların geçmiş başka yaşamları var mı? Bunu söyleyecek durumda değilim ama en azından bilinçaltında böyle bir kavram var. Geçmiş yaşamlarını yaşamış on binlerce hipnoz öyküsü kitaplarda mevcut. Fiziksel beden ölmesine rağmen bilinç enerjisi yaşamını sürdürebiliyor mu? Bu olgular bu olasılığın göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Ölümü yaşayan ve sonra tıbbi müdahaleye tekrar yaşama döndürülen 11 milyon insanın anlattıkları birbirine yakın gözlemler. Bunların bilimsel ispatını yapmak benim işim değil. Ama analitik tedavi sırasında bazen sorunun kökü geçmiş yaşamlardan taşınan bilinçaltı parçalarda karşımıza çıkabiliyor. Bizzat ben bu şekilde birçok regresyona şahit oldum. Bildirilen olgularda geçmiş yaşamda suda boğularak ölmüş bir kişi bu yaşamda sudan korkuyor. Kafası ezilerek ölmüş bir kişi bu yaşamında sürekli baş ağrısı çekebiliyor. İç organları vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış bir kişi bu yaşamında pankreas yetmezliğine bağlı şeker hastası olabiliyor ve bu olay çözümlendikten sonra şeker hastalığı sona eriyor. Benim şahit olduğum bir olguda ailesinden kopamayan bir kişi de kendisi doğmadan önce ölmüş kardeşinin bilinç parçası karşıma çıkıyor ve ben gidersem annem babam çok üzülebilir diye konuşabiliyordu. Geçmiş yaşamında diri diri gömülmüş bir kadının ruh parçası bu yaşamda kişide anlamsız düzeydeki ölüm korkusunun nedeni olabiliyordu. Çoğu kişilik hastalığı olan bazı kişilerde kişiliklerden bazıları geçmiş yaşama ait olabiliyor. Geçmiş yaşam kişilikleri bilinçaltına sessiz olarak bekleyebiliyor ama hipnozda bu anılar tekrar ortaya çıkıyor. Geçmiş yaşamda çekilen acılar, alışkanlıklar, hastalıklar, duygusal sorunlar bu yaşama aynen taşınabiliyor. Yaşamlar arası dünyada, astral alem, hipnoz dönemi yaşayan insanlar birbirinden habersiz hep benzer kalıpları, törenleri ve geçişleri aktarabiliyor. Astral alem. Başka yaşamlardan bu yaşama geçiş farklı şekillerde bilinçaltına kendini gösterebiliyor. İnanca ve yaşanan öykülere göre öldükten sonra bedeni terk eden ruh, ışık denen bir dünyaya doğru yönlenir. Bunu öteki dünya diye niteleyebiliyoruz ama şu ya da bu nedenle bazı ruhlar bu çekimi yaşamaz ve bu dünyada kalır ve yaşayan fiziksel bir bedene parazit bir ruh olarak dahil olur. Ev sahibinin bedenini kendi davranış, semptom ya da durumlarıyla etkileyebilir. Bu alanda çalışma yapanların verdikleri örneklere göre geçmiş yaşamdaki çekilmiş acılar bu yaşamda ölümcül hastalıklara kadar giden durumlara neden olabiliyor. Geçmiş yaşamdan bulaşmış kişilikler bu yaşamdaki ilişkileri etkileyebiliyor. Ruhun ya da bilincin parçalanması ve bir kısmının kaybedilmesi depresyon, dikkat bozukluğu, hafıza zayıflığı, yorgunluk nedeni olabiliyor. Davranışlar, inançlar, korkular, duygusal çalkantılar, kötü alışkanlıklar bu etkileşimler sonucu birden ortaya çıkabiliyor. Bir kaza, organ takılması, hastalık, cerrahi müdahale, yakın birinin ölümü sonucu birden ortaya çıkan bu değişimler yeni bir ruhsal varlığın o fiziksel bedene dahil olduğunun belirtisi olabiliyor. İnsan dışı varlıklara ait bilinçaltı enerjilerinin bedene dahil olması yani halk deyimiyle şeytan ya da cin girmesi kendini kızgınlık, öfke krizi, aşırı şiddet ve cinnet geçirme şeklinde belli edebilir. Ruh seansları sırasında medyumun başka bir ruhla iletişim kurması, istemli olarak bu ruhu geçici sahiplenme örneği olarak kabul ediliyor. Fakat fırsatçı bir ruh bu bedenden tekrar çıkmayabilir. Yaşayan fiziksel bir varlığın boşta gezen bir ruh tarafından işgal edilmesi, klinik açıdan bir parazit olarak hem tıbbi anlamda hem de elektriksel anlamda kabul edilmelidir. Bu tip inançlar tarihin her döneminde karşımıza çıkar. Hatta törenlerle ruh çıkarma seansları düzenlenir. Şaman geleneğimizde de bu ayinler vardır. Tabii ki bugünkü pozitivist anlayışlı bilimsel araştırma ve kanıta dayalı yöntemlerle insan ölümünden sonra neler olduğunu ortaya dökebilen bilimsel kanıtlar yoktur. İnsan deneyiminin ve inancının bir ölçüsü olmadığı sürece ruh kavramı bilimsel kabul edilmeyecektir. Ama kişisel olarak deneyimlenenler de o kişinin gerçeğidir. Bilimsellik kavramı da tanıma göre değişen bir kavramdır. Hele ticari dünyada bu kavram çok esnetilmekte ve çıkara hizmet edecek şekilde kullanılmaktadır. Tıpta da aslında birçok tedavi yöntemi insanların kendi üzerlerindeki gözlemine dayanır. Ağrıyı ölçen bir alet henüz yapılmamıştır ama eczane rafları ağrı kesicilerle doludur. Depresyonu ölçen bir cihaz yoktur ama dünyada en çok satılan ilaçlar antidepresanlardır. Kaldı ki bu tip aktarımları yapan insanlar hiç bilmedikleri, gitmedikleri yerleri en ayrıntılı şekilde tarif edebilmektedirler. Ülkemizde özellikle İskenderun Hatay bölgesinin şaşırtıcı geçmiş yaşam deneyimleri TV dizilerine konu olmuştur. Bu olayları açıklama getirebilmek için öncelikle bilinç nedir sorusu yanıtlanmalıdır. Bilinç insan bedeninde oluşan biyokimyasal bir olay mıdır yoksa farklı boyutları olan bir enerji mi? Benim açımdan önemli olan tedaviye aldığım bilinçaltının gerçeğidir. Ben bu yaşamın sorunlarını bu yaşamda aramayı ve çözmeyi yeğlerim. Ama hiçbir zaman bilinçaltını bu açıdan yönlendirmem. Yani bir sorunun kaynağını ararken bilinçaltına sadece bu yaşamdaki olaya git gibi bir yönlendirme yapmam. Bu regresyon etiğine uygun değildir. Ama aksi de etik değildir. Yani bir kişiye baştan senin sorunların geçmiş yaşama dayanıyor ya da senin içinde ikinci bir ruh olabilir, bu ruhu çıkarmamız lazım diyerek koşullayıp hipnozdayken de şimdi bu ruh konuşsun ya da şimdi geçmiş yaşama git gibi yönlendirmeler yapmak son derece sakıncalıdır ve etik değildir. Bilinçaltı hipnozda telkinleri açıktır ve sizin isteğinizi yerine getirmek için çabalar. İşe yaramayacak bir takım yeni sorunları ve şaşkınlığı o kişiye yüklemeye hiçbir şekilde hakkımız yoktur. Ama seans sırasında kendiliğinden karşımıza çıkacak durumlarla nasıl baş edilmesi gerektiğini de bilmek zorundayız. Analitik hipnoterapi yapmaya soyunan her yetkili kişi bu konuyu halletme konusunda deneyimli ve bilgili olmak zorundadır. Ben buna inanmıyorum, sen uyduruyorsun gibi suçlamalarla çalışmayı eksik bırakmak o kişiyi daha çok yaralar. Farklı çareler arayan, bu farklılığa inanmış insanlara onların inancı yönde yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir kişi gerçekten bu enerji değişimlerini yaşayarak iyileşecekse, ben bu saçmalıklara inanmıyorum diyerek bu kişiyi daha iyi yaşama ulaştırmamak ne kadar doğrudur. Kaldı ki yaşanmış olan olayların çoğunda kişiler seans öncesi asla böyle şeylere inanç yatkınlığı olan kişiler değildir ve çoğu seanstan sonra büyük şaşkınlık geçirmektedir. Hastalarımda ben de aynı durumları gözlemledim. Analitik hipnoterapiyle uğraşan herkes bir gün bu tip bir olayla karşı karşıya gelmeye hazır olmalıdır. Geçmiş yaşamlar üzerine. Geçmiş bir yaşamı hatırlama deneyimi henüz bilimsel araştırma kapsamı dışındadır ama bilinçaltının nasıl bir dünya olduğunu anlamamız açısından biraz daha ayrıntılı olarak bu konuya değinmek istiyorum. Bu bölümde yazdıklarım çoğu asıl mesleği diş hekimliği olan William G. Baldwin'in Healing Lost Souls, Kayıp Ruhların İyileştirilmesi isimli kitabından alınmıştır. Bilimsel bir gerçek olmamasına rağmen gözlemlenen gerçek şudur. İnsanlar iyileşiyor. Yıllardır kurtulamadıkları bir sorundan geçmiş yaşamlarındaki bir olayı çözümledikleri anda kurtulabilmektedirler. Geçmiş yaşam kimlikleri bilinçaltına sessiz olarak durabilir ama hipnoz durumunda açığa çıkarlar. Geçmiş yaşamdaki travmalar bu yaşamda kronik hatta ölümcül hastalıklara neden olur. Kişisel ilişkiler geçmiş yaşamda mevcut bir ilişkiden etkilenebilir. Ruhun parçalanması ve bir kısmının kaybedilmesi depresyona, dikkat bozukluğuna, hafıza yetersizliğine ve yorgunluğa neden olabilir. Dünyadan tam ayrılamamış insansal varlıklar insan yaşamın her yönünü etki edebilirler. Bilincin anlamı, özellikleri, fiziği çözülmeden bu tip olayların çözümü ve sadece insan deneyimlemesiyle sınırlı kalacaktır. Fiziksel ve duygusal travmaların, yani acı olayların kişinin ruhunda tamir edilemez yaralar açtığı halkın diline yerleşmiş bir sözdür. Bunun bilinçaltı bir tarafının olduğunu hipnoz çalışmaları göstermiştir. Bu parçalanma geçmiş yaşamda ya da bu yaşamda olabilir. Bu yaşamda araştırdığımız sorunun ucu başka bir varlığın bilinçaltı bağlantısına götürülebilir. Söylediğim bu gibi anlatılanların hiçbir bilimsel kanıtı yoktur. Ama bu tip bilinçaltı takıntıları temizlendiği zaman kişilerde belirgin ve sürekli iyileşmeler olmaktadır. Bu gözlemlere dayalı etkili bir tedavi tekniğinin olması, reenkarnasyonu geçmiş yaşamdaki bir ruhun yeni bir fiziksel bedende yeniden yaşaması, insan ruhunun varlığını ölümden sonra yaşam olduğunu, yaşayan fiziksel bedenlerin boşta gezen ruhlar tarafından işgal edildiğini hiçbir şekilde kanıtlamaz. Bu olayların var olduğunu sadece gözlemlere dayanarak ileri sürmeye kalkanlar, kendi inançlarına kılıf aramaya kalkanlardır. Tarafsız yaklaşım, bunun varlığını ne kabul eder ne de reddeder. Gözlemlere dayanan bulgular kendi inançlarını güçlendiriyor ama bu gözlemler başka insanların inançlarını değiştirmeye zorlamak için bir kanıt olarak kullanılamaz. Bu tip zorlamalar kabul edilemez. Bu nedenle bu kitabımda yazdığım gözlemleri ve iyileşmelere dayanan her türlü spekülasyonu peşinen reddediyorum. Yine bu kitapta yazdığım her türlü iyileşme yönteminin mevcut tıbbi ve psikiyatrik iyileştirme yöntemlerine bir alternatif olarak sunduğumu ileri süren her türlü görüşte peşinden reddediyorum. Kitabımın hiçbir bölümünde kimseye bu yönde bir tavsiyede bulunmadım. Ben farklı bir bakış açısı ortaya koyuyorum. Bu alanda yapılmış çalışmaları, gözlemleri ve kendi gözlemlerimi aktarıyorum. Bu gözlemlere dayalı olarak geliştirilen zihin modelini ve insan sağlığı üzerindeki etkisini tartışıyorum. Aklı olan her varlık bu yazılanlardan kendi adına nasıl yararlanması gerektiğine karar verebilir. Bir insana saygı duymak, o insanın tüm özelliklerine varlığının bütünlüğünü oluşturan tüm yönlerine saygı duymaktır. Bazı insanların düşünce ya da inançları bizimkilerle taban tabana zıt olabilir. Ama bu zıtlık o insana saygı duymamızı engellememelidir. Bir insana saygı duyuyorsak onun bilinçaltına da saygı duymamız gerekir. Ben senin bilinçaltının ürettiklerine saygı duymuyorum. Uyduruyorsun, hayal mahsulü şeyleri anlatıyorsun dediğimiz zaman saygı kavramımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Deneyimli bir hipnoterapist hastasının hangi kanaldan bilgi aktardığını rahatlıkla ayırt edebilir. Ayrıca bu tip hikayelerin bilinçli olarak anlatılması hastaya ne gibi bir yarar sağlayabilir? Ben acı çekiyorum diyorsa bu onun gerçeğidir. Hayır, acı çekmiyorsun deme hakkımız olabilir mi? Günümüz tıbbının teşhis araçlarının birinci sırasında hala kişisel öyküden elde edilen bilgileri almaktadır. Bildirilen tüm ağrılar sadece kişisel bir bildirimdir ama ağrının varlığı ispatlanmamasına rağmen bilimsel bir gerçek olarak kabul edilmektedir ve ağrı ölçümlerine dayalı binlerce bilimsel araştırma yayınlanmıştır. Kısaca insan zihninin örtüsü açıldıkça beklenmeyen birçok şeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bilim bunların çoğunu reddedecektir ama reddeden bilim şu notu düşmek zorundadır. Mevcut bilimsel ölçümlerimiz bu gözlemlerin doğruluğunu araştırmakta yeterli değildir. Mevcut bilimsel yöntemlerin ve gözlem araçlarının bu tip spiritüel gözlemleri açıklamada yetersiz kaldığını kabul etmeyen ve doğrudan reddeden bir zihniyetin, Galileo'nun gözlemlerini reddeden zihniyetten ne farkı kalır? Spirit ve bilim. Günümüzde yeni fizik kavramı gibi yeni biyoloji kavramı da çiçek açıyor. Bu kavramın öncülerinden olan Bruce Lipton'un Biology of Belief adlı kitabında yeni biyolojinin temellerini atan bilimsel araştırma ve bu araştırmalara dayanan yorumlarından bahsetmek istiyorum. Bruce Lipton'un çalışmaları Smart Cell, yani akıllar hücreler kavramını geliştirmiştir. Çevreyi tanıyan hücreler, bize nasıl yaşamamız gerektiğini söyleyen hücreler, bu çalışmalar sonunda kendisi son derece materyalist bir dünya görüşünden spiritüel bir kişi haline döndüğünü belirtiyor. Bilim dünyasında taşları yerinden sarsan çalışmalara imza atan her bilim adamının kaçınılmaz sonu spiritüelliğe dönüş gibi görünüyor. Onun çalışmalarını çok ayrıntılı yansıtmak istemiyorum ama benim bu kitapta sunduğum iyileştirme yöntemlerinin dayandığı temel ilkelerle onun bulguları birçok yerde birbirini tamamlıyor. Hücrenin zarının hücrenin beyni olduğunu ileri süren bir teorisi var. Tabii bu sadece kağıt üzerine kalmış bir teori değil. Hücre biyologlarının ve kendisinin yaptığı deneylerle desteklenen bir teori. Bu teori önemli çünkü her insanın hoşuna gidecek önermeleri içeriyor. Bu önermeler insan ruhunun varlığını ve sonsuzluğunu ileri sürmesini sağlıyor. Fiziksel beden ölse de biz yaşayacağız. Çünkü hücrelerimizin zarlarında yerleşen proteinler çevreyi tanıma ve çevreden aldıkları sinyalleri kaydetme özelliğine sahipler. Eski Türklerin inançlarının temelsiz olmadığı anlaşılıyor. Evrenin ruhu var. Canlılarla cansızlar arasında ayrım yapmak anlamsız. Her maddenin içinde gömülü, görünmez enerji tüm evreni tek bir varlık haline getiriyor. Modern bilimin doğaya hakim olma çabaları doğal düzeni bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Artık 6. kitlesel imha dönemi bekleniyor. Ama bu imhayı yapacak güç bu sefer galaktik güçler olmayacak. İnsan yapacak bu imhayı. Bedenimizdeki her protein çevrenin tamamlayıcı bir resmini yansıtır. Eğer proteinin tamamlayıcısı olmazsa işlev göremez. Yani bedenimizdeki her protein çevremizin fiziksel, elektromanyetik tamamlayıcısıdır. Biz proteinlerden yapılmış bir makine olduğumuza göre tanım gereği çevrenin bir resmiyiz. Çevrenin ve evrenin. Evren çoğu kişinin tanrısı. Çevreyi çok fazla değiştirsek artık onun tamamlayıcısı olamayız. İnsan çevreyi o kadar hızla değiştiriyor ki birçok canlı bir daha gelmemek üzere yok oluyor. Biz doğa tarafından çevreye uyacak şekilde tasarlandık ama şu anda yarattığımız çevreye değil. Hücre bilim bize bir bütünün parçası olduğumuzu kanıtlıyor. Ama öte taraftan her birimizin tamamen farklı biyolojik bir kimliği var. Hücrelerimizin yüzeyindeki tanımlayıcı reseptörler, alıcı antenler bir kişiyi diğerinden ayıran özellikler taşır. Bu reseptörlerden bir grup gayet iyi bilinir. HLA olarak bilinen bu grup bağışıklık sistemiyle alakalıdır. Eğer hücre düzeyinde kimliğimizi belirleyen bu reseptörler yok olursa hücreler artık bizim kimliğimizi yansıtamaz. Hücre zarındaki bu alıcılar çevredeki bilgiyi algılar ve hücre içine iletir. Alınan bilgi çevreye aittir. Yani insan bedenini bir TV aygıtı olarak düşünürsek siz TV ekrandaki görüntüsünüzdür. Ama bu görüntü çevreden gelir. Yayın çevreye aittir. Bir gün TV bozulur. O halde artık görüntü yok oldu mu? Hayır. Çevre yerinde duruyor. Yayın devam ediyor. Yani bir TV alırsınız, düğmesini çevirirsiniz ve yayını almaya devam edersiniz. TV'nin ölümü yayını durdurmaz. Hücreler televizyon aygıtını temsil eder. Hücre yüzeyindeki reseptörler yani alıcı proteinler anteni temsil eder. Yayın ise çevrededir. Newton fiziği yayının antenden yapıldığını farz eder. Halbuki o hücre zarındaki alıcılar sadece çevrenin etkisini yansıtır. Bu ne demektir? Fiziksel bedenimiz ölse de bizim kimliğimiz orada çevrede durmaktadır. İleride bir gün benim alıcılımlar aynı özelliklere sahip bir beden doğarsa çevreden aynı bilgileri indirmeye başlar ve ben bir kez daha bu dünyaya gelebilirim. Bu görüşü destekleyen gözlemler vardır. Örneğin organ takılmalarından sonra alıcılarda belirgin fiziksel ve psikolojik değişiklikler ortaya çıkar. Daha önce motosiklet yarışçısı bira düşkün bir gencin kalbi son derece muhafazakar yaşayan bir hemşireye takıldıktan sonra hemşire kendisinin de büyük şaşkınlığıyla aynı meraklara düşkün hale geldiğini görmüştür. Bir genç kız kalp takıldıktan sonra öldürülme kabusları görmeye başlamıştır. Bu kabuslar o kadar canlıdır ki kız kalbinin esas sahibini öldüren katilin yakalanmasını sağlar. Bunları nasıl açıklayacağız? Hücresel hafızayla mı? Tamam, hücreler kendisinin hangi gruba ait olduğunu hatırlar. Yani kas hücresi midir yoksa karaciğer hücresi mi? Bunu ayırt eden bir hafıza vardır. Ama birayı sevdiğini bir hücre nasıl hatırlar? Esas olan o verilen kalpte hala alıcılar çevreyi tanıyan özelliklerini korurlar. Özetle bizim alıcılarımız tüm evrenin küçük bir bölümünü yansıtır. Tümün küçük bir parçasıyızdır. Bu tümü ne olarak kabul edersek onun biz bir parçasıyız. Ve bu parçalar bir gün bir başka bedende kendini gösterebilir. Doğanın fiziksel gücü var mı? Aşağıda kısım Larry Dassey'nin Non-Local Consciousness and the Revelation of Medicine başlıklı makalesinden alınmıştır. Kaynak Healing Our Planet, Healing Ourselves, Elite Books, Santa Rose, 954 03. sayfa, 149 ve 154. Uzaktan iyileştirme kavramı son yıllarda üzerine bilimsel araştırma yapılan bir konu. Sevecen, şefkatli ve empatik niyetli yapılan uzaktan dualar ve zihinde şekillendirilen ve kalpte tutulan niyetler, dua olarak yönlendirildiğinde güçlü bir iyileştirici etki oluşturur. Dua, üzerinde dua edilen kişinin haberi olmasa bile etkili olmaktadır. Bu düşünceyi destekleyen 150 kadar çalışma yapılmıştır. İngilizce'de geçen bir kavram vardır, spirituality. Türkçe'de tam karşılığı olmadan spiritüel olarak yerleşmiş bir kelime ne anlama geliyor? Ruhsal değil, çünkü ruh kavramıyla uyuşmuyor. Ruh dediğimiz zaman anlaşılan maddi olmayan, sadece dini olarak inanılan bir kavram çağrışıyor. Ruhsal hastalıklar dendiği zaman ise düşüncesi bozuk insanların hastalıkları anlaşılır halk arasında. Ruh doktoruna gitmek ayıp bir şey görülür hala insanlar arasında. Bu nedenle daha çok dini çağrışımlar yaptıran ve bilimselliği olmayan, sadece bir inanç olarak bakılan kavramdır ruh. Spiritüellik aynı şeyleri anlatmaya çalışıyor. Bir kişinin maddenin ötesinde olan inançları ve yaşama bakışını anlatan bir kavram. Son yıllara kadar sadece insanların kendi işlerini oluşturdukları bir hava alarak düşünülüyordu. Dış etkilerinin olmadığı ve zihin, bilinç, düşünce, niyet gibi elle tutulamayan, gözle görülemeyen kavramların bir bütünü, bir kişinin içinde pozitif bilimin kanıtladıkları dışında kalan, kanıtsız inançların toplamı olarak görülüyordu. Yani bir kişinin kendine göre bir tanrı kavramı olması, öldükten sonra yaşama inanması, ruhunun sürekli mevcudiyetini koruyacağına inanması gibi düşüncelerin ve inançların toplamı olarak kabul edilen bir kavram. Ama son yıllardaki yeni fizik çalışmaları spiritüellik kavramını çok farklı yerlere taşımıştır. Artık bilimsel olarak ispatlanan çok ilginç çalışmalar yapılmaktadır. Oldukça üst düzeyde planlanmış bir çalışma, saygın bir merkez olan Duke Medical Center'da yapılmış. Başka bir kişiye yönelik duanın ciddi göğüs ağrısı geçiren kişilerdeki etkisini araştırmak için yapılan bir araştırma. Bu tip hastalar acil olarak kalp incelemesine alınan hastalar, kateterizasyon ve angioplasti uygulanan hastalar, bunlar belli oranda risk taşıyan girişimlerdir. Acil servise alınan hastalara dua çalışmasına katılmak isteyip istemeyecekleri soruluyor. Kabul edenler iki gruba ayrılıyor. Dua alacak olanlar ve olmayanlar. Ama hastaların hangi gruba düştüklerinden haberi yok. Dua alacak olanların ilk isimleri e-mail yoluyla dünyanın değişik bölgelerindeki duayı yapacak gruplara gönderiliyor. Dini bir tercih ya da ayrım yok. Çalışmaya Budistler, Hindular, Yahudiler, Katolik ve Protestan Hristiyanlar katılıyor. Sonuçta son derece ciddi ve saygın bir bilimsel dergi olan American Heart Journal'da yayınlanıyor. Duacıların grubuna düşen hastalarda girişimlere bağlı yan etkiler %50 ile %100 arasında az gelişiyor. İstatistikçilerin büyük fark dedikleri kadar önemli bir fark oluşuyor. Sonuçlar o kadar etki yaratıyor ki çalışma 9 farklı merkeze genişletiliyor. İkinci çalışma ise fertilite konusunu, yani çocuk sahibi olma güçlü çeken hastalarla ilgili bir çalışma. New York'taki Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmada ne doktorların ne de hastaların böyle bir çalışmadan haberi var. Araştırma kapsamına giren kişiler, Güney Kore'de Seul'de bir tüp bebek merkezine başvuran kişiler. Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Kanada, Amerika ve Avustralya'dan duacıları haberdar ederek deney grubundaki hastalar için dua etmelerini istiyorlar. Kontrol grubu için dua edilmiyor. Sonuçlar şaşırtıcı. Dua alan kadınlar almayanlara göre 2 kat fazla oranda gebe kalıyorlar. Bu sonucun tesadüf olma olasılığı 1/1'in altında. Yakın tarihte yapılan bir benzer çalışmada hipnozun etkisi araştırılıyor. Hipnoza alınan tüp bebek hastalarında gebe kalma şansı 2 kat fazla oluşuyor. Bu etki rahim kaslarının gevşekliğine bağlanıyorsa da burada verilen telkinlerin etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Benim için spiritüellik bu makalenin yazar için mutlak olanla birleşmektir. Egonun ve kişiliğin ötesindeki üstün güçle buluşmaktır. O varlığa ya da güce ne ad verirseniz verin, Tanrı, büyük ruh, Allah, evren, ezici güzellik, mantık ve düzen. Bu sizin için spiritüelliktir. Bu dinle aynı şey değildir. Din törene, kurala alınmış spiritüelliktir. Din belli kurallar çerçevesinde yapılır. Dua merkezlerinde toplanırsın, ezberlenmiş duaları okursun. Din genellikle spiritüel bir hava taşır. Bazı insanlar dindar olmadan spiritüel olabilir. Ama spiritüelliği paylaşmayan dindar da çoktur. Spirit için ne ad kullanırsak kullanalım, bu çalışmaların işaret ettiği o üstün havayı soluyabilmek için bilincin yerel olmayan bir resmine ulaşmak zorundayız. Eğer dar çerçevenin dışına çıkacak olursanız keşfedeceğiniz şey şudur. Her yerde her an bulunan, sonsuz ve ölümsüz olma gibi özellikleri olan bilincin resmine ulaşırsınız. Bu çalışmalar bilincin özel bir kalitesi olduğunu gösteriyor. Onu sadece beyinle sınırlayamazsınız. Sadece şimdiyle sınırlayamazsınız. Bilinçle uygulanabilecek değişik müdahaleler mümkündür. Örneğin uzaktan dua ile iyileştirme gibi. Bu özelliğe zaman ve uzay kavramı nasıl uygularsınız? Bu çalışmalardan dışarı akan bilincin o sonsuzluk ve sınırsızlık kavramını görmeye başladık. Bu yeni bir kavram değil. Nobel ödüllü fizikçi Erwin Schrödinger şöyle demiştir. Zihin doğası gereği tekil bir varlıktır. Tüm zihinlerin toplam sayısının bir rakamla bir olduğunu söylemeliyim. Sonsuz kavramlı bir bilinci bir kutuya koyamazsınız. Diğer zihinlerle arasına duvar koyamazsınız. Zihin birleşerek bütünlüğe ve tekliğe ulaşır. Atalarımızın dediği gibi evrensel akıl. Geçmişte ayağınızı çarpan bir taşın yeri değişecek olsa, iyileşme yolculuğunda pişmanlığa yer yok. Bu yolculukta siz çok değerli bir varlıksınız. Ciddi bir hastalıktan regresyonlarla aydınlatma olayları çözümleyerek kurtulan herkes şaşkınlık geçirir. Bu olaylar beni nasıl da etkilemiş? Demek ki bunları yaşamamış olsaydım çok daha iyi bir hayatım olacaktı. Acaba öyle mi? Ya da benim bu yazdıklarımı okuyan çoğu anne dehşete düşebilir. Bir şekilde hamileliği sırasında bebeğin istemediği bir dönem geçirmişse, şimdi telaşla eyvah ben şimdi çocuğumun kanserine mi neden olacağım diye telaşa kapılabilir. Ya da bir şekilde anne babanızın zamanında sizi düşükle yok etmeyi düşündüklerini öğrendiyseniz, kanser mi olacağım diye düşünmeye başladıysanız, kitabımı tekrar baştan okumanızı rica edeceğim. Bilinçaltı böyle mekanik kurallarla çalışan bir sistem değil. Bu mekanik düzeni günümüz tıbbı oluşturmaya çalışıyor. Eskiden tıp fakültesinde okurken bize öğretilen en önemli şey hastalık yok, hasta vardır kavramıydı. Ama bu kavram zihinlerin tozlu rafları arasında unutuldu. Kanser hastasıysanız geçmişinize gidip düşük teşebbüsü araştırmaya kalkmanız gerekmez ya da herhangi bir terapistin bilinçaltınıza bu şekilde yanlış inançlar yerleştirmesine izin vermeyin. Bunların yanıtın kayıtlı olduğu tek yer bilinçaltıdır. Yaşamınızı sınırlayan bozuklukların nerelerden kaynaklandığını bilen tek şahit bilinçaltıdır. Sizi tanımam gerekmez, geçmişinizle ilgili tek kelime bilmem gerekmez. Tek yapmam gereken koruyucu kalkanı açtıktan sonra soruna neden olan duyguyu uyarmaktır. Ortaya çıkan sahne, olay, durum her neyse buradan yaşamınızda neye layık olduğunuza inandığınız izleminin nasıl yerleştiğini çözecek olan yine siz ve bilinçaltınız olacaktır. Büyük olasılıkla birden fazla sahneyle karşılaşırız. Hepsi bir araya geldiğinde güzel bir öykü anlatırlar. Eğer bu kilit anlarda telkinlerimi izlerseniz, duyguları boşaltırsanız, affederseniz yeni bir anlayış oluşturursunuz. Kendinizi bir anda hayattan öğrenirken bulursunuz. Hayattan size akan sahnelerden eleştirmeden iyi bulmaya başladığınızı hissedersiniz. Rahatsızlıklarınız her neyse o andan sonra çözülmeye başlama şansı çok yüksektir. Şu ana kadar iyileşemediyseniz bu engelle gerektiği gibi mücadele yöntemini bulamamışsınız demektir. Birçok farklı tedavi yöntemleri denemiş olabilirsiniz. Hatta değişik alternatif tedavi yöntemlerini de araştırmış olabilirsiniz. Hiçbiri çare etmediyse de bu sizin iflah olmaz bir hasta olduğunuzu kanıtlamaz. İyileşmenin önünde bir duvar vardır. Yolun ortasında koca bir kaya vardır. Aşılması gereken bir uçurum vardır. Nasıl düşünürseniz düşünün, şu ana kadar iyileşemediyseniz bu engelle gerektiği gibi mücadele yöntemini bulamamışsınız demektir. Hiçbir duvar aşılmaz değildir. Hiçbir uçurum aşılmaz değildir. Mücadelenin kazanılması için bu duvarın aşılması gerektiğini size herkes söyleyebilir. Ama söylemek yetmez. Bazıları sizle beraber çaba da gösterebilir. Ama ilk çabalar umut vermediyse size duvarın aşılması gerektiğini söyleyenler sizden önce vazgeçebilirler. Unutmayın, vazgeçen siz değilsiniz. Sizin duvarınız orada duruyor. Bir şey değişmedi. Modelimiz basit ama çözüm üretmede etkili. Bunu biliyoruz. O halde yapmamız gereken inatla, sabırla o duvarı aşacak yolları, çareleri üretmek. Yeni yol aramaktan bahsetmiyorum, duvarı aşmaktan bahsediyorum. İyileşmek için o duvar aşılacak. Peki herkes iyileşmek için usta bir hipnoterapist bulup mutlaka sorunu yaratan ilk olayı çözmek ve orada sıkışmış duyguyu boşaltmak zorunda mı? Uzaktan yakından alakası yok. Bu kitabın sonuna geldiğimiz şu satırlarda böyle bir izlenim aldıysanız yine kitabı yeni bir anlayışla baştan okumanızı öneririm. Yapmanız gereken tek şey kendi huzurunuzu bulmanızdır. Kaçmaktan bahsetmiyorum. Hayattan kaçmadan huzuru bulmayı, hayatla beraber yaşamayı öğrenmeyi, iyi ve sevgiyi bulabilmeyi öğrenmeyi anlatmaya çalışıyorum. Daha önce de söylediğim gibi iyileştirmeyi yapacak olan hipnoterapi değildir. İyileştiren af ve sevgidir. Öğrenerek iyiyi görerek yaşamaktır. Birden hayatını değiştiren insanlara şahit olmuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Özellikle ölümün solunu çok yakın hissedenler, geçici bir süre yaşamı duranlar, yeniden hayata döndüklerinde yaşama çok farklı bir şekilde sarılırlar. Tüm yaşamım gözümün önünden bir film şeridi gibi aktı ve birden ne kadar anlamsız bir hayat sürdüğümü anladım. Bu anlayışı sağlayan nedir? Ölüm korkusu mu? Tanrı'nın onlara bir şans verdiği inancı mı? Hayır. Yaşadıkları aslında saf yaşamın bir modelidir. Bir anda işlerine tıktıkları o lüzumsuz malzeme yok olduğunda nasıl bir hayatları olacağını hissetmişlerdir. Çoğu insanın özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu anlamadan bir kafese tıkılı olarak yaşadıklarını fark etmeleri zordur. Bir anlık özgürlük tam bir kutup değişimi yaratır. Değer verdikleri şeylerin bir anda ne kadar anlamsız olduğunu gösterir. Ne kadar gereksiz şeylere endişelendiklerini anlarlar. Tek anlamamız gereken bu evrende insan gözüyle kusursuz bir şey bulamayacağımızdır. Eğer kusur bulmanız gerektiği öğretisini satın almışsanız, baktığınız her neyse aradığınız kusuru bulursunuz. Ölene kadar yetersizlik duygusunun acılar içinde kıvranır durursunuz. Eğer evrenin sizin varlığınızdan mutlu olduğunu düşünmeye başlarsanız, yaşamın size sunduğu olaylarda iyileri bulmaya başlarsanız ve doyurucu bir yaşamın kucağına doğru havalanırsınız. Bir arkadaşımın akrabası falanca şehirde zamanın en ünlü ve zengin müteahhididir. Bir şekilde iflas eder, etrafındaki tüm insanlar çekilir. Saygı gören bir kişilikten aksine horlanan bir kişi haline döner. Kendi içine kapanır, insanlara küser, sürekli kardeşlerini suçlar, kendini suçlar. Zaman içinde gerçeklik duygusunu kaybeder. Tüm sorunları kafasındaki basit bir sivilceye bağlamaya başlar. Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir kişiyle hipnoz etmenin de pek mümkünatı yoktur ama farklı düzeyde bir konuşma yapılabilir. Ereksonina'nın teknikler bu tip durumlarda işe yarar. Hala hayal gören mallarımı geri alacağım diyen bu kişiye arkadaşım seni kurtaracak diye tanıtmış. O da bana her iki lafın başında kurtar beni Bülent Bey diyor. Tamam dedim, sana kaybettiğin tüm mallarını geri vereceğim, ister misin? Gözleri parladı. Tabii isterim dedi. Ama karşılığında senden bir şey isteyeceğim. Para falan değil, mal da değil. Tamam, ne istersen yaparım o zaman. Seni boyundan aşağı felç yapacağım. Bir daha kalkıp yürüyemeyeceksin, ellerini kullanamayacaksın, kendi başına yemek yiyemeyeceksin, altını başkaları temizleyecek, seni başkaları yıkacak, sağa sola dönemeyecek, tüm ömrün bu şekilde yatarak geçecek, konuşamayacaksın bile, kabul mü? Önce boş gözlerle bana baktı, anlamadığını sandım, yavaşça yataktan doğruldu. İstemiyorum hiçbirini, hepsini bağışladım dedikten sonra dışarı karısının yanına gitti, oturdu ve onun elini tuttu. Zihin devrelerin yeni bir yol kurmaya başladığını hissediyordum. Yaşamı görmüştü. Ama esas yaşamı görmesi gerekenler tüketimi planlayanlardır. Tüketmek için boşluk hissetmelisiniz. Boşluğun nasıl yaratıldığını anlattım. o doğuştan gelen doygunluk halinin gizlenmesi, bastırılması, gömülmesi gerekir. Yaşadığınız hiçbir deneyim size kim olduğunuzu söyleyemez. Bunu söyleyen sizin ondan ne çıkardığınızdır. Odaklandığınız her şey yayılarak genişler. Bir deneyimden çıkardığınız sonuç bir sonraki deneyimize yükleyeceğiniz algıyı etkiler. İyiye odaklanırsanız iyilik yayılmaya başlar. ABD'de meteoroloji uzmanları dünyadaki tüm hava değişimlerini bir süper bilgisayara yüklemişler. Tüm ısı değişimleri hava koşullarını etkileyebilecek her türlü bilgiyi yüklemişler. Programın amacı oluşabilecek doğal afetleri önceden saptayabilmek. Yükleme bittikten sonra programı çalıştırıyorlar. Bir felaket modeli oluşturmak için dünyanın bir yerinde iklimsel bir değişim başlatmak gerekiyor. Afrika kıyılarına ulaşan bir hava akımını seçiyorlar. Program gayet güzel çalışıyor. Hava ısınıyor, soğuyor. Yükseklere doğru dönerek yükseliyor. Tepelere çarpıyor, yağmur bırakıyor. Atlantik denize doğru uzandığında şiddeti artmaya başlıyor. Ve bir kasırga oluşuyor ve Amerika'nın doğu kıyılarına çarpıyor. Programı yeniden işletelim diyorlar ama işletmeye başlamadan önce ön koşuda çok ama çok küçük kırıntı kadar bir değişiklik yapıyorlar. Bir bilgisayarın değiştireceği en küçük oranda bir değişiklik yapıyorlar. Hava modeli içinde Afrika düzlüklerindeki bir kelebeğin nefesi kadar etkisi olacak değişiklik. Programı çalıştırıyorlar ve kasırga oluşmuyor. Sonra başka bir bilgiyi çok az olarak değiştiriyorlar. Bu sefer zayıf bir fırtına kuzeylerden bir yerden geçip kayboluyor. Bu kadar küçük bir değişikliğin, bu kadar önemli değişikliğe neden olması programı yapanların umudunu kırıyor. Ama ben bunu okuduğum zaman Ahmet Altan'ın bir yazısını hatırladım. Bölümün sonunda o yazıyı bulacaksınız. İster inanın, ister inanmayın, hepimiz bu dünyada bir nedenle bulunuyoruz. Hepimizin bir amacı var. Evren sizi bu dünyada görmekten mutlu. Ama sizin de bu dünyada barış ve huzur içinde evrenin kurallarıyla uyumlu yaşayacağınızı Nu için mutlu. Yaşadığınız her şey sizi bu yönde götürmek üzere tasarlanmış. Bunu klasik dinlerde bildirilen kader kavramıyla karıştırmayın. Bu o kavramın çok ötesinde bir şey. Tüm neşeler, tüm zorluklar sizin bunu anlamanız için size verilmiş birer hediye. Evren sizi hastalığı, sizi evrenin dışına atmak için değil, tekrar kendi kurallarıyla uyumlu yaşamanızı hatırlatmak için, sizi uykudan uyandırmak için gönderiyor. Yaşamınızda o yere ulaştığınız zaman, ışığın yeterli parlaklıkta olduğu yere ulaştığı zaman bu bağlantı hissetmeye ve saf sevginin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Sizi buraya getiren her şeye şükranlarınızı sunmaya başlayabilirsiniz. Tam bu noktada tüm geçmişiniz saf bir sevgiyle yıkanır. Ben bunu anladığım zaman, yani eğer geçmişimde Afrika düzlüklerinde bir kelebeğin bir fırtına yapacağı kadar önemsiz bir değişiklik olsaydı, şu anda çok farklı bir yerde ve çok farklı bir konumda olacağımı anladığım zaman bir önceki cümlede söylediğim olayı yaşadım. Yani tüm geçmişimi saf sevgiyle yıkadım. Şu anda yaşamımda tattığım güzelliklerin hiçbiri olmayabilirdi. 18. ayrımın sonu, sayfa 246.